Merhaba, Teyit'in hazırladığı T cetveline hoş geldiniz. Teyit olarak artık podcast dünyasında biz de var olacağız ve bu programı Mehmet Atakan Foça ve Gülün Çavuş'la birlikte ben Emre Saklıca yapmaya çalışacağız. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Hoş bulduk.
Evet, biz aslında teyit olarak neden podcast'e girdik? Biraz onun cevabıyla başlayalım derseniz. Yani uzun zamandır planladığımız ve gündemimizde bulunan bir konuydu. Ve nihayet artık podcast alemindeyiz ve T cetveli ismiyle karşınızda olacağız. Nasıl yorumluyorsun Atakan? Ne diyeceksin?
Biz teyit olarak mümkün olduğunca insanlara ulaşabileceğimiz her yayın aracını kullanmaya çalışıyoruz. Bence podcast de geleceğin en önemli yayın araçlarından biri, çünkü insanların yolda geçirdikleri zaman ya da mutfakta oyalanırken geçirdikleri zaman daha kaliteli hale getirebilecekleri ve çok kolay ulaşabilecekleri önemli bir mecra. Bu yüzden kulaklara hitap edebiliyor olmak, derdimizi biraz da kulaklıklar aracılığıyla anlatabiliyor olmak değerli.
Ben de benzer bir şey düşünüyorum Atakan'la. İnsanların zamanlarını harcadıkları her mecrada bulunmak bizim açımızdan önemli. Çünkü Teyit'in özellikle geçtiğimiz senede farklı mecralara farklı stratejilerle girme gibi bir kendine edindiği bir misyon vardı. Bence bunu iyi başardığımızı düşünüyorum. Yeni video içeriklerimiz, Instagram'da izlediğimiz strateji ve diğer alanlarda bulunma çabamızda podcast'in de yer alması gerekiyordu. Belki hatta çok uzun zamandır tartışıyor olmamıza rağmen biraz geç bile kalmış sayılabiliriz.
Aslında Türkiye bu konuda daha emekleme çağında olduğu için belki de çok geç kalmadık. Yani 2019'da birçok medya kuruluşu çeşitli podcast ağları kurdu, kendi podcastlerini yapmaya başladı. Hatta ölçülebilir bir veri bile yok elimizde bugün baktığımızda. Bir yerinden başlamak gerekli ve daha çok insanların her an dinleyebileceği, şimdi yolda araba kullanırken bir analizi veya bir konuyu okuyamayabilir insan ama kulağında belli konularla ilgili cümleler olduğunda onları dinlemek her zaman keyif verip farklı bir atmosfer yaratabilir.
Tabii bizim aslında yaptığımız iş, anlattığımız şey, işte sahte haberle alakalı yaratmaya çalıştığımız farkındalık bir anlamda çok uzun yazıları, bilimsel metotları anlatmayı da gerektiriyor ve zaman zaman gerçekten okunması zor, zaman gerektiren şeyler yayınlamak mecburiyetinde kalıyoruz. Bunları belki biraz daha kompakt hale getirebilmek, insanlara daha kolay ulaştırabilmek için de bizim için önemli.
Evet, aslında T cetvelinde biraz daha analiz formatının dışında farklı bir yöntemi izleyeceğiz. Teyit'in de her zaman hedefleri arasında bulunan dijital medya okuryazarlığı ve insanların bu konuda medyayı anlaması, gündemi daha rahat anlaması için farklı konularda farklı yaklaşımlar geliştirmek de Teyit'in hedefleri arasında. Bu nedenle biz de podcast'te T cetvelinde karşınızda olmayı sürdüreceğiz, deneyeceğiz. 2019 aslında podcast için gerçekten hızlı bir yıldı. Gimlet, Parcast ve Anchor'un Spotify'a satılması podcast piyasasında büyük değişimlerin yaşanacağında biraz habercisiydi. Öyle başladı yıl ve bu yıla ilişkin birkaç veri aktarayım. Sonrasında ana konularımıza geçeyim ki podcast ne ifade ediyor onu biraz daha anlaşılır kılalım. Edison Research'un bir araştırması var. Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun %51'i 2019 boyunca çeşitli zamanlarda podcast dinlemiş. Bu oran önceki yıl %44 seviyesinde. Hızlı bir yükseliş nüfusun tamamına bakılınca. Reuters'ın raporu vardı. Onda da örneğin yapıldığı zaman bir önceki ayda nasıl bir dinlenme oranı var diye bakmışlar. Güney Kore'de %58'i yaşayanların podcast dinliyor. İspanya'da %40, Amerika'da %33. Tabii Türkiye bu konuda daha çok yeni, dediğimiz gibi bir veri yok. Ve son bir şey daha söyleyeyim podcast'le ilgili, ki bugün de bazı başlıkları konuşacağız. Neiman Love'ın 2020 predictions'ları öngörülerine bakınca orada podcast'le ilgili, yani toplam 20 başlık varsa 4-5 tanesi podcast'le ilgili. Hı hı. Bu da önümüzdeki yıl ne kadar önemli olacağının bir gerçekliği. Bu ekosisteme de duyarsız kalmamak gerekiyordu. Tabii 2020 aslında sadece podcast için değil, farklı konularda da gelişime açık bir yıl. Neler bekliyor bizi? Yani yapay zekadan podcast'e, video habercilikten ana akımda olası değişiklikleri, birçok başlık belki de konuşulabilir. Yani biz de TCT'li olarak bir iki başlıkta bunlara değinmeye çalışacağız. Neiman Lab'da konuştuğumuz gibi çok fazla içerik var. Ama mesela Linda Solomon'un bir öngörüsü, bir yaklaşımı benim ilgimi çekenlerden birisi. Şunu söylüyor Linda Solomon, diyor ki organizasyonunuzun, yani daha doğrusu ekibinizin ortak bir amaca motive olması 2020'de çok daha önemli olacak. Bu öngörü çok önemli. Yani şu açıdan önemli. Ekip kavramını tabii nasıl tanımladığımız burada mutlaka konuşulması gereken şeylerden biri. Yani bir sermaye tarafından yönetilen ve güvencesiz çalışan bir haber odasından bahsedilmiyor burada. Biraz daha bir idealin peşinde koşan haber odalarından bahsediliyor. Bir ekibin aynı motivasyona, aynı vizyona sahip olması ne çıkarıyor karşımıza? 2020'de bu çok önemli olacak deniyor. Sen ne düşünüyorsun Atakan?
Ben önce haber odası yerine haber merkezi tabirini kullanmayı tercih ediyorum.
Peki değiştirelim.
Bu Sarp'ın kötü çevirisi. geldiğinde Solomon'un aslında söylediği şeye geçmeden önce şimdi halihazırda yazmakta olduğum bir içgörü yazısı var ve bu bölüm yayına girdiğinde aslında yayınlanmış olacak o içgörü yazısı. Biraz onunla da bağdaştırarak hem podcast'in geleceği işte 2020'de neden önemli olacağı üzerine de bazı şeylere değinerek bir yorum yapayım. Ben şöyle düşünüyorum, en azından geleceğin medya trendleri açısından bir döngüsel trend söz konusu. Bu döngüsellik aslında her zaman elimizin altında olan iletişim araçlarının tekrar revize olup tekrar insanların gündemine girmesi ve onlarla tekrar iletişime geçmeleriyle doğrudan alakalı. Bu aslında nerede somutlaşıyor? Çok birkaç yıldır konuştuğumuz örneğin insanların artık haberden kaçınması ve biraz daha kapalı mesajlaşma uygulamalarına çekilmesi özelinde karşılaştığımız da bir şey. Daha herkese açık alanlardan ziyade internette yalnız kalmaya ve mümkün olduğunca kapalı alanlara kaçmaya eğilim gösteriyoruz. Tabii bunu eleştiriyoruz. Neden? İşte yankı fanusları oluşturuyor. Belli oranda kendi sesimizin yankısını duyduğumuz yerlere hapsoluyoruz diyoruz. Ama bir yandan da insanların içerik tüketim alışkanlığı da bu yönde değişiyor. Şimdi podcast de aslında böyle. Biraz daha insanların sadece kendi başlarına tüketebilecekleri bir içerik türü. Dolayısıyla bu akımla birlikte podcast de gelişiyor. Ben önümüzdeki birkaç yılda örneğin e-posta bültenlerinin gelecek iletişim aracı olacağına inanıyorum. E-posta hep vardı. Her zaman insanlar e-postaları kullanıyordu. Ama e-posta trendi üstündeki bazı yükleri atarak aynı podcast'in üzerindeki o radyoculuk yükünü atıp biraz daha bağımsız, özgür bir yayın mecrası haline gelmesi gibi e-postada üzerindeki işte bu sahte haber zincirlerini atarak ya da belki mail gruplarını atarak tekrar farklı bir formatta iletişim aracı olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bununla aslında biraz da sosyal girişimciliği özdeşleştirmeye çalışıyorum. Sosyal girişimcilik bizim de kendimize taktığımız bir şapka olarak geleceğin ve bugünün aslında iş modeli. Neden? Çünkü dünya gerçekten öngörülemez krizlere doğru ilerliyor. İnsanlar hayatlarının belki %70'ini, %80'ini mesaide harcarlarken biraz da fayda uğruna, etki uğruna çalışmak istiyorlar artık. Bunda da çok haklılar. Çünkü sadece para kazanmak için değil, hayatta görmek istediğimiz değişikliği yaratmak için de çalışmaya başladık. Teyit de biraz böyle bir yerde durmaya çalışıyor. Yani buradaki iş modelini, gelir modelini kurarken sürekli bir sosyal etki üzerinden, sürekli bir sosyal fayda üzerinden hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu medyanın gelecekte trend olacak yeni araçlar meselesiyle sosyal girişimciliğin geleceğin iş modeli olma meselesi bir noktada örtüşmeye başladı bana kalırsa. Eğer medyanın geleceğinden bahsediyorsak biraz da medyanın yarattığı sosyal etkiden de bahsediyor olmalıyız gibi geliyor. Dolayısıyla aslında Linda Solomon'un söylediği şey bizim için şu anlamda değerli. Medya çalışanları ya da bu sektörün içinde bulunan insanlar sadece artık bir tek taraflı iletişim kurmaktan öte daha çok etkileşime geçen ve daha çok sosyal etki yaratmaya çalışan aktörler olmalı. Ben böyle anlıyorum biraz.
Söylediğin şu açıdan önemli, bu kurulacak bir ekibi, bir haber odasının gideceği yolu da, daha doğrusu haber odası demeyelim de haber merkezinin gideceği yolu da belirleyen bir rota. Çünkü ekipteki kişilerin vizyonu, alacağı kararlar ve bunun bir patronajın ötesinde bir liderlikle ilerletilmesi ve bu sosyal etki, bu başlıkların da o bağlamda değerlendirilmesi önümüzdeki yıllarda daha da önemli olacak galiba.
Burada Atakan'ın bahsettiği sosyal etki ve bizim yani konuşurken aklıma gelen şeylerden biri şu oldu. Bir döngü içerisindeyiz ve bu döngünün bizim iletişim şekillerimizi değiştirmesi gibi bir yanı var. Her zaman tartışılan şeylerden biriydi. Biraz belki başka bir konuyu atlıyor olacağım ama hani sosyal medyanın bizim iletişimimizi hem bir yalnızlığa sürüklemesi hem de bir yandan iletişim aşırı artırması gibi bir gerçek var. O gerçekliğin içerisinde de bir yandan çok fazla kişiyle etkileşime girdiğimiz Twitter gibi bir platformun içerisinde yer alıyoruz. Ama bir yandan da işte podcast gibi çok yalnız kalarak tüketmek istediğimiz şeyler var. O açıdan bence önemli bir etki meselesinde de nereye bakacağımızı da tekrar düşünmemize neden olabilir. Yani biz yalnızlaşan ve kalabalıklaşan bir jenerasyona da hitap ediyoruz ya da bunu talep eden insanlara hitap ediyoruz. Bu his bence yine Atakan'ın bahsettiği şeyle çok alakalı. Yani biz para kazanmak için çalışıyoruz ama bir yandan da etki yaratmak da istiyoruz. Bunların hepsi hem yaşadığımız dünyanın bir zorunluluğu hem de bizim içerisinden çıkmaya çalıştığımız ve yırtıp atmak istediğimiz bir şey. Yani Twitter'a girmek istemediğiniz günler var. Podcast'tan sadece bilgi tüketmek istediğiniz bir an var. Ama o Twitter'daki bilgiye de muhtaç hissediyorsunuz kendinizi. O yüzden ekip meselesine geldiğimizde de evet o bir tür, yani çok kahramanlaştırmaya çalışmıyorum ama bir tür kendinizi adanmışlıklar bulmanız gerekiyor. Yani bu adanmışlıkları şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Twitter gibi bir kirliliğin içerisinde podcast gibi bir adanmışlık yaratabilirsiniz. Yani çok daha odaklanmış, çok daha sterilize edilmiş bir bilgiyi tüketmek isteyebilirsiniz. Aynı şekilde iyi bir para kazanmak istediğiniz bir işte çalışabilirsiniz. Ama bunun sosyal etkisine odaklanacağınız ve daha sterilize edilmiş bir şekilde çalışabileceğiniz bir ortam da üretebilirsiniz. Daha böyle bir hayata yönelik konuşuyor gibi oldum belki ama bu bence bizim hepimizin hissiyatları ve motivasyonlarıyla alakalı bir durum. Yani iletişim de bununla birlikte şekilleniyor doğal olarak. Yani bence derin, yani güzel, merak ettiğimi çıkıyorum.
Az önce söylediğin şey çok önemliydi. Hem yalnızlaşmak hem kalabalıklaşmak. Burada makroya biraz daha çıkabiliriz. Yani Joe Amditis'in öngörüsü, belki de o birlikte gazetecilik yapmak kavramı. Biraz da o 2020'ye şekil verecek kavramlardan biri olarak önümüzde duruyor. O konuda ne diyorsun?
Evet, Neiman Lab'in tahminlerinden birisi 2020 için bu ortaklıkların ve işbirliklerinin artacağı yönünde. Biz tabii yani biraz böyle keşke bir saatlikte bir oturum yapıp neden Türkiye'de işbirliği yapamıyoruz gibi böyle bir kültürel kodlarımızla ilgili bir tartışma da yapsak keşke. Bu tartışma neden tabii Neiman Lab'de çok daha gerçekçi bir tahmin olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle ABD seçimleri yaklaşıyor. Ve ABD'nin medya ekosistemi içerisinde yerel medyanın çok güçlü bir yanı var biliyorsunuz. Yerel medyayla da ulusal medyanın her zaman bir araya gelmesi bu ABD medyasında en azından işte Neiman Lab gibi daha bu işin hem teorisine hem de pratiğine bakan yerlerde çok arzu edilen bir şey. Bu trendi tutacağını düşünüyorlar. Çünkü yani tartışmanın tabii daha çok ABD üzerinden olması bize çok daha uzak gelebilir ama ben bunun dünyanın başka ülkelerinde de bir trend haline geleceğini düşünüyorum. Bunu böyle bu sene, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu daha çok mesela iklim meseleleriyle ilgili gördük. İklim sorunlarında, iklim krizinde çok fazla organizasyon, medya kuruluşu bir araya gelerek çalışmalar yaptı. Bunlar zaman zaman uluslararası seviyelerde oldu. Covering Climate Now hareketi mesela. Burada uluslararası bir şeyden bahsediyoruz ama bazı yerlerde de özellikle ABD'de üniversite seviyesinde, yani üniversitenin birbirleriyle bir işbirliğine girerek iklim krizini işlediği haberleri gördük. O yüzden hani bu konuların daha fazla artacağı. Şimdi tabii ABD'nin başında Donald Trump gibi bir lider olduğu için orada da her zaman nefret söyleminin çok artacağına yönelik bir beklentileri var. O yüzden işte çeşitlilik, topluluk vesaire bu konuları da çok gündemlerine alıyorlar. O önemli bir başlık olacak.
Sen peki niye Türkiye'de işbirliği yapma imkanının o kadar da fazla olmadığını düşünüyorsun?
Yani Türkiye'nin kültürünün buna şu an için uymadığı gibi bir izlenimim var ama...
Çalışma kültürü mü yoksa toplumsal...
Toplumsal kodlarımızda her ne kadar biz imece diye kendimizi yırtsak da ben şu an toplumsal kültürün özellikle daha böyle bizim gibi nasıl denir ona jenerik işlerde işbirliğini çok zorlaştırdığını düşünüyorum. Deneyimlerle de sabit olmakla birlikte biraz zor ama hiç imkansız gelmiyor. İnsanların belki de kendilerine büyüme sancılarıdır. Büyüme sancıları içerisinde olan organizasyonlar şu an bence bir araya gelebilecek zihin yapısındalar. Hani işte bu bahsettiğim sosyal girişim gibi şeyler olabilir. Başka daha en azından yeni jenerasyon bir gazetecilik ortamından bahsediyorsak buradaki aktörler olabilir. Biraz herkes kendi büyüme sancısında olduğu için zor oluyor olabilir. Ama bilmiyorum, belki aksini düşünüyorsam dinlemek isterim.
Yok, aksini düşünmüyorum ama yani şeyi düşünüyorum. Aslında Türkiye gibi bir ülkede birlikte çalışma kültürünün daha yaygın olmasını beklersin. Çok bireyci olmayan, daha kolektivist ruha sahip bir ülke sonuçta, öyle bir kültürden geliyoruz. Belki bizim sorunumuz sektörle alakalı olabilir ve belki de dediğin gibi herkesin bir büyüme sancısı içerisinde olmasıyla alakalı olabilir. çok büyüklerin de geri kalanları umursamamasıyla alakalı olabilir. Evet,
çok net bir şey, doğru. Ya bizde bir de şu var. Ya şu an mesela yolda geçsen, ya bir medya kuruluşunda çalışan biri yolda birine yardım etme ruhunu kaybetmemiş. Bizim toplumda öyle bir ruh var da o yardımseverlikle bir işi ortak yapabilme sorumluluğu başka bir şey. Çünkü evet, insanlarda sorumluluk devri denen bir şey var. Yani bizim kültürümüzdeki en büyük sorunlardan biri sorumluluğun neresinden tutacağını, sorumluluğu nasıl alacağını ve bunun neresi acaba bende patlar gibi bir korku da var bence. O yüzden toplumun ortak çalışma kültürü çok zayıf. Yani yoksa şey de bir sorun yok, yardımlaşma gibi işte ne bileyim o tür toplumun alt değerlerinde bir sıkıntı yok ama...
Belli noktada acaba orada şu soru mu giriyor akla? Yani bundan benim çıkarım ne olacak? Yani belki sosyal etki tamam ama sosyal etki yetmiyor belki de. Yani bu işbirliğini yapamamamızda Türkiye'de bu da bir etken olabilir.
Ama orada mesela işte bu şeylerden yola çıkacaksak, tahminlerden yola çıkacaksak International Journalism Network de benzer işbirliklerinin 2020'de artacağını söylüyor ve orada önemli bir nokta var. Center for Cooperative Media'nın yöneticilerinden birisi şunu söylüyor. Bu aynı zamanda ekonomik bir gelir kaynağı açısından da çok önemli olacak. Yani işbirliklerini yapmak ekonomik sürdürülebilirlik için de çok zorunlu bir hale gelecek. O yüzden de bu tercih edilecek gibi bir çıkarımda bulunuyor. Yani o yüzden hani o dediğin de tam olarak doğru olmuyor. Yani bir çıkarı olabilir. Hatta belki de bu çıkar çok daha iyi yerlere gelmesini de sağlayabilir insanların.
Hani iklim kriziyle mücadelede hemen şimdi diye bir slogan var ya. Belki orada da çıkardı. Hemen şimdi mi bekleniyor? Yani o da olabilir. Ya o işbirliğini 2020'de belki dünya daha çabuk yapabilir ama biz biraz daha belki 2021-2022...
Biraz geriden geliyor olabiliriz. Yani burada yine işbirliklerine dönecek olursak şeydi de işte Solution Journalism Network de böyle bir trend bekliyor. Yani işbirliklerinin artacağı gibi bir trend bekliyor. Aynı şekilde ProPublica'nın hatta Partnership Manager diye bir özel yani şeyi var, yöneticisi var. Bunu bekliyor. O yüzden hani tabii dediğim gibi bu 2020 ABD seçimleri çok kritik bu beklentilerde belki ama yani böyle bir beklenti var. Biz de yani her zaman çok işbirliğine açık bir organizasyonuz, bir kurumuz. Türkiye'de de bunun yaygınlaşması için elimizden geleni yapmak gerekiyordur belki de.
Biraz daha şimdi teyitin alanına dönelim 2020 öngörülerinde ve doğrulama kuruluşlarını ne bekliyor? Şimdi orada da yine Neiman Lab'de yer alan Craig Neimark'ın öngörüsüyle devam edelim. Diyor ki haber merkezleri fact-checking konusunda bu yıl bolca yatırım yapacak. Bu son dönemde hepimizin duyduğu çok yüksek sesle konuşulan bir şey. Dünyada örnekleri var ve Türkiye'de de yakın zamanda olabileceğine ilişkin ufak örneklerini de belki görüyoruz. Karşımıza çıkacağı söyleniyor. Ana akım medya organlarının kendi doğrulama organizasyonlarını kurabileceği yönünde, 2020'de daha da artacağı yönünde. Yani Türkiye'de bu konuda ne bekliyorsunuz? Ya ben şunu düşünüyorum. Bu girişimler ağırlıklı olarak belki yurt dışından gelen çeşitli medya kuruluşlarının başlatacağı adımlarla ilerleyebilir ve sonrasında biraz daha yaygın medyaya gidebilir gibi geliyor ama bu alan geçişken bir konu.
Ya ben çok bir şey beklemiyorum. Bunun da birkaç sebebi var. Bir tanesi hiçbir zaman Türkiye'deki medya kuruluşlarının önceliği itibar ya da güven olmuyor. Öncelik her zaman ekonomik bir kaygı ya da işte aslında ikinci öncelik de ekonomik oluyor. Dolayısıyla medya kuruluşlarının yapmak istedikleri şey daha fazla gelir elde etmek, daha fazla reklam gelir elde etmek, daha fazla tıklatmak, daha fazla okutmak belki ama okutmanın da sebebi aslında yine daha fazla reklam geliri elde etmek. Dolayısıyla ben Türkiye için haber merkezlerinin yakın zamanda doğrulama platformu kurabilmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama doğrulama becerisi gelişmiş gazetecilere ihtiyaçları olduklarını daha çok anlayacaklarına da bir yandan eminim. Çünkü bu itibar krizi nereye kadar böyle sürecek? Ondan çok emin değilim. Ana akım medyanın zaten Türkiye'de artık yerli bir olduğunu sürekli konuşup duruyoruz. Bu yerli bir olmaktan çıkış ya o alanı bizim gibi yeni medya organizasyonlarının, yeni jenerasyon gazetecilerin doldurmasıyla tekrar ayağa kaldırmak mümkün olacak. Ya da bu organizasyonların bir şekilde bu itibar krizine yüzlerini tekrar dönüp bunun için çaba sarf etmesiyle olacak. Burada en azından biz elimizden geleni yapmak için bazı çabalar gösteriyoruz diyebilirim. İşte eğitim vermek çok basit, artık herkesin yaptığı bir şey haline dönüştü. Bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Sürekli gazetecilerin eğitim aldığı bir yer haline dönüştü aslında ortalık. Ama bir yandan da bu gazetecilerin gerçekten, ana akımda özellikle çalışan gazetecilerin gerçekten masa başında işlerini yaparken bunu uygulayabilecekleri bir çeşit düzene, bir programa ihtiyaçları var gibi geliyor. Bunun için bazı çabaları göstereceğiz ama dediğim gibi ben kısa vadede medya organizasyonlarının böyle bir çabaya girişeceğinden çok emin değilim.
Benim burada merkez medya ile ilgili şimdi biraz daha doğrulama konusuna ilgi duyan gazetecilerin değerinin artacağı tartışılmaması gereken bir gerçek. Ama televizyonların ve bugün internette yayın yapan haber sitelerinin bir an evvel bu işi yapalım kaygısı bu tip kişilerin çalışmasını da engelleyecek motivasyonlardan birisi gibi geliyor bana. Yani bir kanal, şu anda 40-50 kanal aynı yayını aynı şekilde yapma derdinde ve hepsi ben bir saniye daha önce yaptıysam başarılıyım diye bir kendilerine motivasyon geliştiriyor. Ve bu kişilerin o belli vakitleri, yani bu doğrulama işi ciddi zaman alan ve belli açılardan iyi değerlendirilmesi gereken bir konu. Buna zaman ayırabilecekler mi onu bilmiyorum ama günü kurtarmak için belki de hiçbir metodolojisi olmayan bazı birimleri oluşturarak bakın biz doğrulama birimi kurduk diyebilirler. Veya evet doğrulamayı iyi bilen, bunun önemini bilen bir gazeteci orada istihdam ederek belki de sadece göstermek için orada tutabilirler.
Kime gösterecekler?
Yani bunu bu arada Anadolu Ajansı özellikle operasyonlar sırasında yapıyor. Anadolu Ajansı'nın işte en son sınır ötesi harekat olduğunda Twitter hesabına bakarsanız işte şu fotoğraf doğru, şu fotoğraf yanlış diye görsel kartlar hazırladığını görebiliyorsunuz. Şimdi burada stratejik bir hamle var Anadolu Ajansı'nın yaptığında yalnız. İşte o bir doğrulama birimi kurmuyor ya da teyitçi almıyor işe. İçeride var olan gazetecilerini farklı bir propaganda için çalıştırmaya başlıyor. Nasıl bir propaganda bu? Çok da viral olmamış, çok da yaygınlaşmamış ama Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine paylaşılan fotoğrafların yanlışlanması. Aslında bu yanlışlanma onlara daha da viral olma potansiyeli kazandırmaya başlıyor. Bu kadar önemsiz, bu kadar yaygınlaşmayan fotoğrafları alıp belli bir propaganda çerçevesinde doğrulamaya kalkarsanız bu sefer iş geri tepmeye başlar. Yani kastetmeye çalıştığım şey şu. Günün sonunda teyitçiliğin kendisi de Türkiye gibi bir bağlam içerisinde medya organizasyonlarının eline silah olarak düşebilir. Beni korkutan şey biraz da bu. Aslında Amerika'da da zaten yaşanan işte fake news kavramını artık kullanmayalım demelerine sebep olan şey ne? Trump'ın bu kavramı ele geçirmiş olması ve gazetecilere yönelik kullanıyor olması. Benim korkum teyitçiliğin de böyle bir silah haline gelip medya organizasyonları ya da devlet tarafından kullanılmaya başlanması.
Bu silaha dönüştürme konusunda teyit mekanizmalarını ben de Atakan'a katılıyorum. Orada tabii ana akımdan bahsettik ya da işte devletlerin, devlet kurumlarının, kuruluşların, medya organizasyonlarının bunu kötü niyetle kullanabileceğinden bahsettik ama bir yandan da ilk soruna da dönecek olursak böyle bir şey ihtiyaçları var mı ya da göstermelik de olsa bunları haber merkezlerine koyarlar kısmından da alarak devam edeceğim. Türkiye'deki alternatif medya da zaten karnesi pek iyi değil bu konuda. Yani kim teyit mekanizmalarını gerçekten organizasyonun içerisinde koymak ister ve kendi yaygınlaşma araçlarını sınırlandırmak ister, ben orasından hiç emin değilim. Yani Türkiye'de buna hazır herhangi bir medya kuruluşu olduğundan emin değilim. Ve en nihayetinde bunun Atakan'ın biraz önce bahsettiği gibi her kimin elinde olursa olsun ya da her kim kullanmak isterse kullanmak istesin, bunun kutuplaşmadan azade bir şekilde yapılabileceğini pek zannetmiyorum şu an. Teyit'in biraz başarısı orada olmuştu. Yani bütün bunları, yani çünkü sürekli böyle teyidi bir yere koymak istemelerinin amacı da oydu. Yani bu araçları biz kendi niyetimiz için nasıl kullanabiliriz? Hani bunu anlamakta özünde. Tabii ki çok daha doğru bilgiyi yaymak isteyen illaki bir medya kuruluşları vardır. Ama Türkiye'nin sorunu bence bu eksende kutuplaşmadan öyle ya da böyle yararlanarak bu araçları ya da bu yöntemleri kullanmak istemeleri olacaktır. O yüzden tarafsız bir teyitçi medya organizasyonunun içerisinde konulabilecek mi? Ben emin değilim.
Medya ne kadar tarafsız ki teyitçisi tarafsız olacak gibi bir şeye götürür.
Ya bir yandan da aslında şöyle bir durum da var. Şimdi medyada bahsederken, işte geleceğin medyasından vesaire bahsederken, bir yandan ben hep teyiti de ya da yapılan diğer gazetecilik faaliyetlerinde şöyle anlamaya çalışıyorum. Şimdi demin bahsettiğim solution journalism, işte çözüm odaklı gazetecilik, slow journalism, yavaş gazetecilik. Bunlar bir çeşit akım aslında. Hala gazeteciliği, var olan akım gazeteciliği farklı bir boyuta sokma, farklı bir akımla çerçeveleme üzerine düşünülen şeyler. Ama teyitçilik biraz daha bunlardan farklı bir yerde duruyor. Nerede duruyor? Teyitçilik hep konuştuğumuzda, birilerine teyiti anlattığımızda insanların ilk söylediği şeylerden biri bu zaten gazeteciliğin en önemli faaliyeti değil mi? Ya da bir gazetecinin yapması gereken ilk iş değil mi? Oluyor. Evet, öyle gerçekten. Gazeteciliğin bir parçası teyitçilik. Biraz da şunu düşünmeye başlıyorum aslında. Acaba gelecekte hem teyitçilik için hem de diğer yayın türleri için gazeteciliği böyle farklı parçalara bölüp onu bir parçasını tutup daha da büyüten formatlar mı ortaya çıkacak? Yani teyitin ya da işte diğer fact-checking organizasyonlarının yaptığı şey biraz bu oldu. Gazeteciliği böyle sanki bir tahtanın üzerine koyup bıçakla dilimleyip onun içerisinden bir parçayı alıp sonra suda yetiştirmişler gibi bir havası var bence teyitçiliğin. Acaba gerçekten gazeteciliğin bu şekilde parçalanıp bölünüp farklı bölümlerinin büyütülmeye mi ihtiyacı var?
Bu da güzel bir soru.
Ben orada tam olarak katılmıyorum Atakan'a. Çünkü teyitçilik, evet, gazetecilerin yapması gereken bir şey. Teyit yapmak herkesin bildiği gibi bir şey böyle işte hani. Zaten gazeteciler bunu yapmalı vesaire deniliyor ama o kadar basit değil. Çünkü şu an, yani bugün dünyada teyitçiliğin başladığı ve yaygınlaştığı birinci neden şuydu. Sosyal medyanın ve internetin bu kadar bir bilgiyi yayan hale gelmesiydi. Ve orada da bizim işte kullanıcı üretimi içeriklerin gazeteciliğin gündemine gelmesiydi. Gazetecilerin bunları alıp haberleştirmeye başlamasıyla alakalıydı. Burada yani gazeteciler aslında hiç belki de daha önce karşılaşmadıkları bir konuyu, bir belki de medya tipini haberleştirmeye çalışıyorlardı. Burada da tabii ki bir sürü kazaya uğruyorlardı. Çünkü bunun nasıl doğrulamaları gerektiğini bilmiyorlardı. Bu şimdi teknik de bir iş. Yani bu işin tekniğini bilmek gerekiyor ya da bu işin yöntemlerini bilmek gerekiyor. Ha böyle kimsenin asla bulamayacağı inanılmaz böyle dedektifler oturuyor masada çalışıyor gibi bir şey tabii ki değil ama.
Değil mi ya?
Biraz öyle ama tam da değil. Öyle bir şey gibi de değil gibi de. O yüzden gazeteciliğin her ne kadar içerisinde olsa da bence dışında kalan çok daha özel bir alanı var teyitçiliğin. Bir de şöyle bir şey var. Bizim bulunduğumuz bir alan var. Bir de sadece siyasetçilerin demeçlerini doğrulayan kurumlar da var. Fact-checking dünyasının içerisinde. Şimdi mesela önümüzdeki biraz oraya giriş yapmış gibi olacağım ama sonradan tekrar değiniriz. Örneğin ben 2020'de sadece siyasetçilerin söylemlerini doğrulayanlar içerisinde de fotoğraf ve video gibi incelemeleri yapmak konusunda da bu organizasyonların kendini geliştirmeye çalışacağını da düşünüyorum. Çünkü trend bunu zorluyor. Yani bunun olmasını zorluyor. O yüzden öyle şeyler göreceğimizi düşünüyorum mesela. O kısımlar ayrı. Yani bir gazeteci illaki siyasetçi bir bilgiyi söylediğine doğru mu yanlış mı bakmalı. Ama bir gazeteci bugüne kadar tersine görsel arama yapmak zorunda olduğuna dair bir şeye sahip değildi. Bir yetkine sahip değildi.
Şimdi orada Atakan'ın da az önce verdiği örnek üzerinden ben de bir yorumda bulunayım. Anadolu Ajansı örneğini verdi mesela Atakan. Orada biz mesela değerlendirme yaparken şunu yapıyoruz metodolojimizde. Bu iddianın yaygınlığı ve önemini hep göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Yani biraz daha geçmişteki televizyon deneyimime ve gazetecilik deneyimime baktığımda burada şunu söyleyebilirim. Yani biraz daha dışarıdan bir yorum yapmaya çalışacağım. O fotoğraf geldiğinde bir gazetecinin önüne ve onun yanlışlığını görüyorsa, 3 kişi bile paylaşsa, bizim burada teyitte viral olması ve bunun etkisini göz önüne almamızı o gazeteci dikkate almıyor. Çünkü bunu alması gerektiğini de bilmiyor. Yani burada dediğin gibi başka bir silah haline dönüşme olayı da var. Bu sonuçta o iddiaya belki de oksijen kazandıran bir şey. Teyitçilik gözüyle bakınca.
Sosyal medyanın nasıl işlediğini bilmiyor çünkü. Evet. Bence onunla da alakalı. Evet, dediğin doğru. Teknik bir mesele gazeteci.
Çözmesi onun için zafer bu arada. Belki de haber müdürü vay be iyi ki buldun diyor. Belki de yani. Bunun tam şeyini bilmiyoruz ama
tabii.
Böyle bir şey de var.
Tabii. Ama her halükarda zaten gazetecilerin bu teknikleri öğrenmesi gerekiyor sektörde kalabilmeleri için. Şimdi veri gazeteciliğinden vesaire bahsediyoruz ya da multimedya gazeteciliğinden bahsediyoruz. Mobile journalism'den bahsediyoruz. Ben 6 yıl önce mobile journalism eğitimleri veriyordum. Yani hala aynı şeyi tartışıyoruz. Hala gazeteciler telefonla video çekebilmeyi öğrenmeli vesaire diyoruz. Bir yandan da şunu insan düşünmeye başlıyor özellikle bu eğitimler konusunda. Bu kadar eğitim veriliyor da gerçekten gazeteciler kendilerini değiştiriyor mu? Ama bir yandan da şunu biliyoruz yani bu teknik donanımı kazanmak zorundalar eğer tutunmak istiyorlarsa.
Kesinlikle. Yani 2020 zaten hem bu yeteneklerin biraz daha kazanılması gereken bir yıl olacak. Hem de belki de teyitçilik, doğrulama alanında farklı başlıkları konuşacağımız bir yıl olacak. Çünkü Gül'ün az önce siyasetçilerin ki 2020'de dünyada birçok seçim var. Ve her yıl seçimler, farklı olaylar, farklı başlıklarla karşılaşıyoruz. Her seferinde de farklı doğrulama teknikleri karşımıza çıkıyor. 2020'ye ilişkin bu konudaki öngörüleriniz ne? Ne bekliyorsunuz?
Ben biraz önce söylediğim ilk beklentilerimden biri daha fazla platform, çok daha video ve fotoğraf ağırlıklı doğrulama yapmanın peşine düşecektir ve bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaktır. Bunda dediğim gibi yine ABD seçimlerinin çok etkisi var. Bir de çok uzun süredir tartışılan işte deepfake dediğimiz bizim yapay zeka sahteciliği konusunun çok fazla gündeme gelmesi var ve herkes böyle biraz kendisini panik içerisinde hissediyor. Eyvah şu an ne yapacağız, hazır mıyız gibi bir ruh hali içerisindeler. Buna hazır olmak isteyeceklerdir. Bu biraz bu durumda yatıyor. Bir de tabii ki Facebook partnerliği de bunu illaki zorluyor. Belki o kısımları Atakan da değinir. Ben bir şey olarak yani 2020'de beklenti olarak şunu bekliyorum. Daha fazla platformun yani Facebook dışında daha fazla platformun yanlış bilgiyle mücadele konusunda adım atacağına inanıyorum. Yani böyle bir beklentim var. Çok iyimser olabilir ama. Belki bilmeyenler için Facebook'la nasıl bir işbirliği yürütüyoruz biz onu söyleyebiliriz. Biz Facebook'un 3. parti haber doğrulama programında işbirliği içerisindeyiz, partneriyiz. Ve Facebook sisteminde yanlış olan bilgilerin doğrusunu girerek kullanıcıları uyarmaya çalışıyoruz. En kaba şekliyle böyle anlatabilirim. Bunu şu an bir adım olarak Facebook bir adım atıyor. Çok fazla tartışmalar çıkıyor. Belki yine bahsederiz. Oralarda Facebook çok suçlanıyor. Yani işte Zuckerberg'ün robotik konuşmaları dalga geçiliyor. İşte Cortez nasıl Zuckerberg'ü işte kongrede ağlattı falan diye böyle bir şeylerden bahsediliyor vesaire.
Ama o da fena bir olaydı yani.
Ya fena bir olay tabii ki ama yani bahsedelim evet bunları da söyleyelim. Zaten kimse melek değil ama hiç bugüne kadar adım atmamış platformlar hakkında hiç konuşmuyoruz. Twitter birden çıkıp biz politik siyasi reklamları kaldıracağız dediğinde birden kahramana dönüşüyor. Yahu sen bugüne kadar ne kadar siyasi reklam kazandırdığını ya da siyasi reklamla nasıl propaganda yapıldığını bize gösterdin mi de şimdi şeffaflık oyunun içerisine dahil oluyorsun birden. O yüzden böyle adımları diğer platformların atacağına ben inanıyorum. Google da mesela çok büyük adımlar atacak gibi geliyor bana. Onun dışında biraz yükseldim değil mi böyle?
Evet ya Twitter'a kilitlenmiş bayağı bir.
Ya ben
haklı bir serzeniş.
Yani haklı olduğunu düşündüğüm bir serzeniş. Yani çünkü sıkıldık bu sahte adımlar atıyoruz şeylerinden. Onun dışında tabii ki fact-checking organizasyonlarının bence sayısı artmaya devam edecek. 2019'da çok ciddi bir artış oldu. 2020'de de sayıları artacaktır. Bunun beklentisi içerisindeyim. Yanlış bilgi üzerine çok daha fazla araştırma yapılacağını düşünüyorum ben. Yine yani geçtiğimiz sene çok yapılan araştırma oldu ama daha fazla araştırma yapılacaktır diye düşünüyorum. Fact-checking organizasyonları yani teyit platformları medya okur yazarlığı yaygınlaştırma konusunda misyon üstlenecekler diye düşünüyorum. 2020'nin trendlerinden biri bu olacak diye öngörüyorum. Bir de son olarak da başlarının daha fazla belaya gireceğini düşünüyorum. 2020'deki hem seçimler hem de bence artık siyasi atmosfer popülist liderlerin sayısını da arttırdı. Yani hani işte şimdi İngiltere'ye bakıyoruz, İspanya'ya bakıyoruz, Brezilya'ya bakıyoruz. Buralarda popülist liderler var ve sağ ideoloji de yükseliyor. Buraların da teyit platformunun işini zorlaştıracağını düşünüyorum.
Yani benim o senatodaki tartışma da biraz bunun ipucunu verir gibiydi. Orada Zuckerberg'ün söylediği açık ve net şuydu. Topu biraz doğrulama organizasyonlarına attı. Bu da 2020'de, 2021'de bir siyasetçinin doğrudan hedef alacağı kuruluşların önünü de açtı.
Tabii.
Yani bu da karşımızda olacak. Atakan, senin 2020 öngörülerine biraz daha fake checking dünyasına ilişkin.
Bana bir şey bırakmadı gülüyor.
Bırakmadı değil mi? Çok güzel çizdi aslında.
Ama ben ne beklemediğimi söyleyebilirim. Ben bu deepfake konusunda çok büyük sorunlar beklemiyorum açıkçası. Şu anda bir sonraki trendin sahte işte videolar, insanların yüzlerinin değiştirildiği, seslerinin değiştirildiği, yapay zeka temelli sahtecilik olacağı söyleniyor. Bana kalırsa bu çok kısa vadede önümüzde büyük bir problem olarak durmayacak. Evet. Daha çok önce reklam sektöründe, işte farklı sektörlerde bununla oynayacak çok fazla aktör olacaktır. Ama bu sahteciliğin önümüze check edilmesi gereken bir mesele olarak gelmesine bence daha zaman var. Bir de böyle şeylerden çok korkmamak lazım. Zaten bu tarz problemler kendi çözüm alternatifleriyle birlikte geliyor her zaman. Önemli olan o çözüm alternatiflerini çok hızlı şekilde kullanmaya başlayıp insanlara doğrusunu aktarabilmek. Ben en azından şunu belki aktarabilirim. Teyit için 2020'de ne bekliyoruz? Teyit'i nerede görmek istiyoruz? Eğer tabii ki bu platformlar Facebook dışında YouTube, Google ya da Twitter ki olacağını hiç sanmam. Ama sahte haber konusunda Türkiye'de bir çözüm alternatifi geliştirmeye çalışırlarsa bu işlerin bir parçası olmak isteriz. Yine Gül'ün söylediği şeylerden önemli olan eğitim ve araştırma konusunda da biz mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz bu ekosisteme. Ama şu anda bizim için en önemli şey bence az evvel de söylediğim gibi bizim gibi Türkiye'de yeni yeni ortaya çıkmaya başlamış medya alternatiflerinin alternatif medya ya da yeni medya demeyeyim ama medya alternatifi diyeyim, yeni tür medya diyeyim, yeni jenerasyon gazetecilik diyebiliriz işte. Bu tarz işlerin bir şekilde bu sahayı, boşalan medya sahasını dolduracağına inanıyorum ben. Teyit'in de burada öncü bir rolü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla mümkün oldukça 2020 bizim için önce sahte haberle mücadele edecek aktörleri güçlendirdiğimiz ve onların daha fazla sahaya inebildiği bir yer oluşturmak. Diğer yandan da tabii ki kendimizi 5 yıl sonrasına, 10 yıl sonrasına hazırlayacak şekilde destekçi gelir modellerini kurmakla geçecek. Çok fazla yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Kendimizi gösterdiğimizi ve başarımızı bir şekilde insanlara kanıtladığımıza da inanıyorum. 2020-2021 bundan sonra bizim için artık önümüzdeki 5-10 yılı kuracağımız bir dönem olacak.
Evet, şimdi bir de noktalamadan şu geçtiğimiz yılı da konuşalım. 2019'u kısaca. 2019'da Zuckerberg olayına biraz değindik. Bunun dışında Trump konusunu da konuştuk. Fake news diye her şeye fake news yakıştırmasını yapması ve hatta PolitiFact tarafından 2019'un en büyük yalanın ona ait olması da geçtiğimiz yılın önemli konularındandı. Biz teyit olarak 2019'da kendi dikkatimizi çeken en önemli şey ne? Onlardan çok kısaca bahsedip sonra da ufak ufak noktalayalım. Çünkü çok farklı, yani yüzlerce analiz geçti önümüzden. Birçok yanlış bilgi türüyle mücadele ettik. Ve günün sonunda ortaya çok farklı analizler çıktı. Ve bunların bazıları daha fazla etki yarattı, daha fazla dikkat çekti, daha fazla konuşulmayı hak etti. Biraz aslında kendi dünyamızdan onları yorumlayalım diye düşünüyorum. Gül'ün sence 2019'un en neydi?
Ya benim için cevaplaması çok zor çünkü hepsi bebeklerim. Ya o şaka bir yana. Bence çok çarpıcı şeyler yaptık. Özellikle seçim dönemlerinde yaptıklarımız bence çok etkili ve önemliydi. Ama benim özellikle ya biraz önce de o ısrar ettiğim teknik diye teyitçilik için yakıştırdığım şeyi biraz bana hissettiren analizlerdi. İstanbul Havalimanı'nın yapılmasından sonra çok fazla tartışma başladı. Hani hem çevre sorunu hem orada çalışma koşullarının kötülüğü, doğa katliamı, havalimanına harcanan para vesaire gibi onlarca şey tartışıldı ve bunlardan bir kısmını incelerken bir tanesi İstanbul Havalimanı'nın kuş göç yolları üzerinde olduğuydu. Bir diğeri de İstanbul Havalimanı'nda her uçak kalktığında Bulgaristan'a para ödeneceği gibi bir iki iddia vardı. İkisi de İstanbul Havalimanı ile ilgiliydi. Yazarlarımızdan Ali Osman yaptı ikisini de. Bu iki yazının, yani daha doğrusu İstanbul Havalimanı ile ilgili yaptığımız yazıların beni heyecanlandırmasının nedeni ve yılın analizleri olarak görmemin nedeni bu kadar önemli konularda aslında orada var olan açık kaynaklı bilgileri ortaya çıkartarak, açığa çıkartarak çok faydalı bir üretim yapıyorsunuz. İyi bir gazetecilik yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda teknik bazı kapasitelerinizi kullanarak ve bu yöntemleri herkese de göstererek çok ciddi bir sorunun başka bir boyutunu göz önüne seriyorsunuz. Yani teyitçinin ciddi bir dijital yeterlilikle ilgisi var. Bunu da iyi kullandığınızda ortaya başarılı işler çıkıyor. Yani örneğin kuş göç olur üzerinde mi diye bir iddia ortaya atıldığında biz bunu dijital olarak kuşların hareketlerini izleyen bir internet sitesinden takip ederek gerçekten de havalimanının kuş göç yolları üzerinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde işte Bulgaristan'da geçtiğinde her geçtiğinde uçaklar para alınacak gibi bir iddianın doğru olmadığını da uçakları izleyen, takip etmemize yarayan bir internet sitesinden de öğrenebiliyoruz. Yani orada uçakları da kuşları da benzer dijital yöntemlerle takip edip doğruyu ortaya çıkartabiliyorsunuz ve iyi bir gazetecilik üretebiliyorsunuz. Onlar beni düşündüğümde heyecanlandırıyor. Burada yani hem teknik bilgileri PDF'ler arasından taramanız gerekiyor. Onlar orada açık kaynaklı bir şekilde duruyorlar ama birilerinin onların içerisinden o bilgiyi temizlemesi
gazetecilik
lazım.
Gazetecilik formatına dönmesi,
döndürmesi gerekiyor. Bir de işte dediğim gibi o kimsenin belki de kullanmayı aklına getirmediği o dijital araçları kullanarak böyle heyecanlı işler çıkartıyorsunuz ortaya. Onlar benim 2019'daki heyecanlandığım şeylerdi.
Bence geçen yıl yaptığımız en önemli işlerden biri İbrahim Emiroğlu'nun bir konferansta söylediği iddia edilen sözler üzerine yaptığımız çalışmaydı. İbrahim Emiroğlu bir konferansa katılıyor ve oradaki sözleri medyada işte kızlar adet olur, adet olmak bir hastalıktır dediği şeklinde, 15 yaşında kızlar evlenebilir dediği şeklinde ya da kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar dediği şeklinde aslında medyada yer buluyor. Biz de bunun üzerine bir araştırmaya girdik tabii ki. Çünkü çok fazla insan bize soruyordu ve bayağı da tartışmalı bir konuydu. Bizim burada koyduğumuz şey diğer medya kuruluşlarının aksine bir söylenti, bir dedikodu üzerinden bir çalışma yapmak yerine doğrudan ses kaydının kendisine ulaşıp bu ses kaydını parçalara bölüp iddia konusu cümlelerin geçip geçmediği tespit edilebilecek yerleri yayınlamak oldu aslında. Burada ne kadar dijital araçlar bizim için önemliyse aslında bir yandan da doğru kaynaklara ulaşıp birinci elden bilgiyi almak da o kadar önemli. Ne kadar internetteki iz sürme yöntemlerini kullanıyorsak bir yandan kaynakları telefonla arayıp onları dilekçelerle darlayıp ya da doğrudan kişisel ilişkileri, kişisel kaynakları kullanarak, araya sokarak bir şekilde bilgiyi, belgeyi ele geçirmeye çalışmak da bizim için o kadar değerli. Bunu da gazetecilik faaliyetinin önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Zaten mümkün olduğunca da deneyimlemeye çalışıyoruz. O yüzden aslında burada uygulamaya çalıştığımız şeyin nasıl karma bir yapı olduğunu da göstermesi açısından İbrahim Emiroğlu ile ilgili yayınladığımız bu ses kayıtlarının ben çok değerli olduğunu düşünüyorum.
Ben de daha yeni bir teyitçi olarak kısa dönemde ele aldığım ve etkisinin yüksek olduğu bir içerikten bahsetmek istiyorum. Termik santrallerle ilgili CNN Türk'te bir haber vardı. Hatta çok tartışıldı. Tartışması da yılın sonunda bile devam ediyor. Konu bu termik santrallere bacalarına filtre takılması ile ilgiliydi. Ve yayında birçok veriyle birlikte bu konu nasıl ele alınır, nasıl ele alınmaz üzerine birçok şey çıktı karşımıza. İnsan sağlığı etkilerinin tamamen geri planda bırakıldığı ilk aşamada işte şu kadar metro çalışmayacak, evler elektriksiz kalacak gibi bir sürü şeyi içeren bir haberdi. Yayınla ilgili çok şey tartışıldı ama televizyon gazeteciliği ile yavaş gazeteciliğin farkı arasında bir belirgin çizgi de oluşturması açısından önemli bir örnekti bence. Yani evet, sağlıkla ilgili etkileri tartışılmaması gereken bir vaka zaten. Yani gerçekliği her koşulda ortada. Bu konuda yazılmış tonla kitap var, bilimsel makaleler var, internet siteleri. Yani ki yazının başında da söylediğimiz o kömür hikayelerinden bir tane videoya girse izleyenler, takip edenler nutku tutulur. Yani orada insanların öykülerini göz önüne aldığınızda inanılmaz bir manzara söz konusu. Bütün bunları arka planda bırakarak İşte o az önce bahsetmiştik ya, günde olabildiğince çok haber çıkarıp o televizyoncuların telaşı birbiriyle yarışması hali, günün sonunda 100'e yakın haber çıkarıp birçok detayı geride bırakıp belki de üstünden geçiyor. Ne oluyor? Evet, termik santrallerle ilgili ki veriler de tartışılır tartışılmaz oradaki, onları da inceledik bayağı. Ama o haber bültenini yetiştirmek için bütün detayları bırakıp özensiz işler çıkıyor ve o gazetecilik dediğimiz şeyi yapmak biraz daha zorlaşıyor. Hı hı. Ve bunun içine sağlığı, insanı, doğaya etkisini koyduğunuzda biraz daha eli yüzü tutan bir şey çıkıyor. İşte hı hı. O teyitçilik belki de burada benim adıma bir fark yarattı. Bu açıdan bence önemli bir içerikti. Evet, bu örnekle de Teyit'in T cetvelini ufak ufak noktalayalım. T cetvelini Spotify'dan, Google Podcast'ten, Apple Podcast'ten ve diğer tüm yaygın podcast ağlarından dinleyebilirsiniz. Yine Teyit'e destek olmak istediğinizde destek.teyit.org adresinden bize destek olabilirsiniz. Birinci bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın.